Ayrım 2. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 16. İki ses. Sohbet, bir başkasının yüzünde kendi maceramı okuyabilmemdir ve bana bu dünyada yalnız olmadığımı öğretir. Sohbet ederek sadece karşımızdakini değil, kendimizi de anlarız. Sohbet, bize kendimiz olma imkanı verir. Sohbet, kendi hikayemi başkasına ve başkasıyla anlatmam demektir. Ancak beni işitecek bir insanın varlığıyla sohbet mümkün olur. Sohbet yoluyla iç dünyalarımızı birbirimize açarız. Anlatmak ve dinlemek yoluyla canlı olmanın, insan olmanın nasıl bir şey olduğunu kavrarız. İnsan, ötekinin yüzünü arayan bir varlık. Bir başkasında yankılanmak isteyen, içinin ışıklarını bir başkasının içine düşürmek isteyen bir varlık. Sohbetimizin şekli ve enerjisi, onun içinde taşıdığı kuvvet, hikayemi kiminle paylaştığıma ve içinde bulunduğum zamana göre değişir. Samimi insanların konuşması, planlanmış olmaması ve ucunun nereye varacağının bilinmemesiyle üretken bir süreçtir. Yunus'un, "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası?" dediği gibi, sohbet her dem tazelenir. Her dem yeni yollar, yeni bakma ve duyma biçimleri üretir. Gerçek bir konuşma için yüz yüze bakmak, bedenlerin yakınlığı gerekir. Sözler ancak yüz ve beden ifadeleriyle gerçek anlamına kavuşur. Bedensel temas yakınlığın temelidir. Ancak konuşma bu yakınlığın ötesine taşar. Sohbet, konuşmadan farklıdır. O dünyayı yeni bir biçimde görmemizi sağlar. Gerçek bir sohbet, ırk, sınıf, cinsiyet, kültür ve dinden bağımsız olarak herkese eşit davranılan evrensel adalet anlayışından ve bir saygı etiğinden yola çıkar. Herkesin sözünün önemli sayıldığı, söz söyleme kudretinin kimseden esirgenmediği, herkesin gönlündekini dillendirebildiği bir ortam sohbeti mümkün kılar. Yeni tanışmalar ve yeni bakma biçimleri, geçmiş yargıları silkeleyerek bize daha olgunlaşmış bir dünyanın kapılarını aralar. Sohbet arkadaşlarımız sıkıcı rutinlerden, bildik düşünce kalıplarından, basma kalıp yargılardan kaçmak için bize cesaret ve ilham veren kişiler olduğunda dünya bir gül bahçesi olur. Evin yabancı olduğu kişiyi açabilen, sofrasına insan buyur edebilenler konuksever kimselerdir. İnsanlar tuhaf görüşlere, daha önce hiç duymadıkları kanaatlere, onlara tamamen yabancı görünen geleneklere de konukseverlik gösterebilir. Bu şekilde bilinmeyenle etkileşim kendi hakkımızdaki görüşümüzü de bir ölçüde değiştirir. Hep söylendiği gibi kişi bilmediğinin düşmanıdır ve bilmek bize dostluğun cennet kokusunu vaat eder. Şefkatli anne babalar, çocuklukta ve gençlikte edinilen dostlar, yetişkinlik çağında kurulan yakın ilişkiler hep bize zorluklara katlanmak için omuz verir. Eğer çocukluğumuzda yoğun bir ana baba sevgisini yaşayacak kadar şanslı olamadıysak bu erken kayıpları daha sonra telafi edebiliriz. İnsanın bir başkasında kendisini yankılama, bir başkası tarafından sevilip onaylama ihtiyacı ömür boyu sürer. Olumsuz çocukluk yaşantıları ergen ve erişkin hayatındaki besleyici ilişkilerle giderilebilir. Bir çalışma, ahbaplık etmek tarzında aktif sosyal desteğin kronik depresyon yaşayan kadınların iyileşmesinde ilaçlar kadar etkili olduğunu gösteriyor. Coşku, ilgi, sevgi, rıza gibi olumlu duygular duygusal mukavemeti artırıyor. Olumlu duygular hem kişileri zorluklara karşı kalkan olarak koruyor, hem de zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırıyor. Olumlu duygular yaşayan insanların zihinleri daha esnek oluyor ve sorun çözme yetenekleri artıyor. Geniş ve kuvvetli sosyal destek ağına sahip insanların beden ve ruh sağlıklarının daha iyi olduğunu, bu kişilerde daha az depresyon görüldüğünü biliyoruz. Sosyal desteği yüksek insanlar daha etkili stratejiler geliştiriyorlar. Bu kişiler çevreden daha çok sosyal destek almaya hazır ve olayları denetim altına alma yolunda daha gayretliler. Yani sohbet, dostluk ve yarenlik insanı daha mukavim, daha dirençli, kötülükleri alt etme konusunda daha iyimser kılıyor. Sohbet bize bir anlam atmosferi sunar. Orada soluk alıp veririz. Sohbeti diri tutan paylaşılan anlamdır. Sohbet bir başkasının yüzünde kendi maceramı okuyabilmemdir. Ve bana bu dünyada yalnız olmadığımı öğretir. Benliklerimiz sohbet olmaksızın bitmemiş ve tamamlanmamıştır. Sohbet ederek sadece karşımızdakini değil, kendimizi de anlarız. Sohbet bize kendimiz olma imkanı verir. Uzun yıllar evvel Bakhtin diye bir adam, tek bir ses hiçbir şeyi çözmez, hiçbir sonuca ulaşmaz demişti. Hayat ve varlık için askeri olan iki sestir. Mutluluk kelebeği. Mutluluk için askeri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şey var. Bütün kalbimizle şimdi ve burada olmak ve arzunun, hırs ve tamahkarlığın dikkatimizi çelmesine izin vermemek. Modern insan mutluluğu arıyor. Bu arayışın göstergelerinden biri de kitapçı raflarında çoğalan kişisel gelişim kitapları. Bunlara ilaveten dolaşıma giren alternatif terapiler, bitkisel ürünler, bazı sahte manevi sistemlerle cabası. Bu çözümlerin pek çoğu denenmemiş ve asla denilemeyecek yöntemlerden oluşuyor. Bunların bir kısmı zararsız. Plasebo etkisiyle yarar sağlayabilen yöntemler olduğu gibi istismar ve şarlatanlığın tabiri caizse dibini bulan yöntemler de var. Bu kitap ve yöntemler insanlarda gerçekçi olmayan beklentiler uyandırıyor. Pek çoğu da süper kadın veya erkekler olabileceğimizi, hiç sorunsuz, bütünüyle mutlu, sınırsız servet ve enerji içinde bir hayatımızın olabileceğini telkin ediyor. Bu kitapların arka kapak yazılarını okumak bile kendimizi yetersiz hissettirebilir. Onları okuduğumuz halde hayat günübirlik benliklerimiz, tek düze ritmimiz ve sınırlı enerjimizle devam ediyorsa ne yapacağız? O zaman yanlışlık kimde? Bizde mi? Kitaplarda mı? Bu kitapların yazmadığı gizli önerme şudur. Mutlu değilseniz suç sizindir. Nedense hayat yolunun iniş çıkışlarıyla pek engebeli olduğundan, elde ettiğimiz şeylere karşılık bazı şeyleri feda etmemiz gerektiğinden bahsetmezler. Hepimizin içinde bir yerlerde mutlu olmanın bir yolu var diyen bir peri masalı saklı. İş bu alternatif terapilere gelince tuhaf bir biçimde saf insanlar oluveriyoruz. Piyangodan büyük ikramiyenin bir kişiye çıkma ihtimalinin düşük olduğunu biliyoruz. Ama söz konusu kişi bizsek belki bu değişebilir, değil mi? Sonsuz saadete yakalamak zor iş. Ama belki de bu kitaplar, bu alternatif tedaviler bende işe yarar. Ne dersiniz? Bu mantık dışı iyimserlik zaten pazarlama müdürünün de gördüğü rüyadır. Mutluluk formülü satan kitap ve sözüm ona terapiler iki önermeye yaslanır. Kişisel mutluluk arttırılabilir ve yine kişisel mutluluk insanların istediği şeydir. İnsanın uzun ve zahmetli bir süreçle kendisindeki eksiklik ve kusurlarla yüzleşerek, hayatın içinde öğrenerek edindiği bilgiyi bu kitaplar hap şeklinde yutturmak ister. Oysa mutluluk dediğimiz his öyle kolaycı formüllere, basit haplara gelmez. Onun fethedilmesi gerekir. Uğruna ter akıtılması, çaba harcanması gerekir. Hayat bitmek bilmez bir çabadır. Her bitki bir yolunu bulup ayağa kalkar, doğrulur. İnsan eğer hayatından bir ışık yayılıyorsa başarmıştır. Materyalizm maddi olana ilişkin tatminsizlik hissini nasıl besliyorsa, sürekli mutluluğun peşinden koşmak da ona ulaşmayı güçleştirebilir. Mutluluk için askeri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şey var. Bütün kalbimizle şimdi ve burada olmak ve arzunun, hırs ve tamahkarlığın dikkatimizi çelmesine izin vermemek. Kimileri buna akış diyor. O akış anlarında kişi zamanın adeta donduğunu hisseder. Hayata bütün kalbi ve ruhuyla katılan, yaptıklarını büyük bir şekle yapan insanlar akış hissini sık yaşar. Mutluluk biraz da biz başka şeylerle meşgulken adeta yolda bulduğumuz bir duygu halidir. Bir makine düşünün. İstendiğinde bütün arzu edilebilir yaşantıları size sunacak. Kaç kişi kullanırdı bu makineyi? Uğruna çaba harcayarak elde ettiğimiz şeyler bizi daha çok tatmin eder. Faulkner'in ünlü Nobel konuşmasında söylediği gibi, ıstırap ve ter, bir amaç uğruna çekilen çile, menzile vardığımızda hayatımızı anlam duygusuyla donatır. Hayatımızda hayal kırıklığı ve başarısızlık olabileceğini kabul ederek yola çıktığımızda, başarı bize daha derin bir tatmin sağlar. Mutluluğun bir anlamının olması için mutsuzluğun da olması gerek. Cesur yeni dünyada Aldous Huxley her şeyin kolaydan tatmin edildiği bir dünya resmi çizer. Bu dünyada evrensel mutluluk dikkatin hakikat ve güzellikten rahatlığa kaydırılmasıyla elde edilmiştir. Sanat ve bilim artık mümkün değildir. Zira onlar beceri, gayret ve hayal kırıklığı içermektedir. Ben rahat istemiyorum. Ben Tanrı'yı istiyorum. Şiiri istiyorum. Gerçek tehlike istiyorum. Özgürlük istiyorum. İyilik istiyorum. Günah istiyorum, der isyancı. Aslında sen mutsuz olma hakkını geri istiyorsun, der kontrol eden. Mutsuz olma hakkıdır ki bize gerçek manada mutluluğu verir. Bir yol daha var. O da bu fare yarışından çekilmek. Daha az tüketmek. Daha az istemek. Küçük şeylerle yetinmeyi bilmek. Otların daha yeşil bittiği bir yer varsa eğer gözünü oralara çevirmemek. Kendi içini büyütebilmek. İnsanı aziz bilmek. Hayatı aziz bilmek. İnsanı aziz bilmek bu dünyanın cennetidir. Sokaktakinden göbeğini kaşıyan adamdan hikayelerini dinleyebilirsek eğer, onların da sımsıcak bir iç dünyaya sahip olduklarını, bazı şeylere üzülüp bazı şeylere sevindiklerini fark edeceğiz. Alışveriş ettiğimiz esnafla hoşbeş edebilmek, mesai arkadaşlarımıza dost olmak, komşuların evine girebilmek, sokağa çıktığımızda selamlaşabilmek, insana değer vermeyi bilirsek mutluluk kelebeği sessizce omuzlarımıza konuverecek. Mağlup ve galip. Nicedir hayatımızda kutsalın izleri üzerine düşünüyorum. Meleklerin gölgesi ne kadar dolaşıyor üstümüzde. İyilik görünmez bir dost gibi ne kadar omuzluyor bizi. Onunla ne kadar konuşuyor ve onu ne kadar işitebiliyoruz. Kutsalın olmadığı bir dünya, boş ve ışıksız. Bir insanım ben, bütün canlılar gibi yazgılıyım ölmeye. Ama kutsal olan bana kendisini açıyor. Elimi uzatsam ebediyet şuracıkta. Bir zafer kazanmaya değil, bir sefer eylemeye geldim. İnsanım, bir bilincim var. Mağlubum ama galibim ben. Eskişehir Ekspresi, yemyeşil ovalardan, çağıldayan dere kenarlarından, diriliş nefesiyle canlanan ağaçların arasından ilerlerken, uykuyla uyanıklık arasında baharın ruha verdiği neşeyi tecrübe ediyorum. Bir sivil toplum kuruluşunun davetlisi olarak konuşma yapmaya gidiyorum gençliğimin şehrine. 10 yıl var ki yolum düşmemişti. Tren yolculuğunun ruha huzur veren, insanı telaşsız bir biçimde iç alemine yönelten dinginliği, şehri ve dostları görecek olmanın arzusuyla birleşiyor. Pamukova'nın eşsiz tabiatı yol boyu yarenlik ediyor benimle. Kitaptan, gazeten başımı kaldırdığım her seferinde bir güzellik ruhuma değiyor. Eksik bir şeyi yerine koyuyor. Nicedir hayatımızda kutsalın izleri üzerine düşünüyorum. Meleklerin gölgesi ne kadar dolaşıyor üstümüzde. İyilik görünmez bir dost gibi ne kadar omuzluyor bizi. Onunla ne kadar konuşuyor ve onu ne kadar işitebiliyoruz. Kutsalın olmadığı bir dünya, boş ve ışıksız. Bu yazıyı alıntılara ayırıyorum. Eğer söyleyeceklerim söylenmiş olanlardan daha takatli olsaydı durmaz ben söylerdim. Söz şimdi irfan ehlinin. Aradan çekiliyorum. Rayların üzerinde ufak titreşimlerle ilerliyor tren. Küçük alem ve büyük alem bir ahenk üzere bu titreşime katılıyor. Bütün ışıklar, dereler, bütün hışırtılar onu terennüm ediyor. Dini inanç anlamında kullanıyorum. İnançsızlığın ağırlığı çok ağır diye düşünüyorum. İnançsızlık içinde maneviyatı barındırmamak insanlıktan uzaklaştıran bir şey. Çok fukaralaştırıcı, çaresiz bırakan bir şey. Düşünsenize, koşturuyorsunuz, metro, iş, onun ayağına basmışsınız, bunu öldürmek istiyorsunuz, şundan parayı kapmak istiyorsunuz derken bir ses, Allah büyüktür diye bağırıyor. Bu çok müthiş bir şey. Bütün derinliğiyle yabancılaşmadan düşündüğünüzde çok değerli bir şey. Reha Erdem, taraf 11 Nisan 2010. Bu dünyada bir var olma meselesi var. İşte bununla ilgili psikoloji, felsefe, bir sürü şey. Bir de yar olmak diye bir şey var. Sevgili olmak, yaratıcıyla sevgili olmak. İşte yar olduğu zaman insan belki de tam bir varoluş yaşayabilir. Bir yanıyla da tam olmamız lazım. Tam olmak için de sevgili olmak lazım. Ama işin ilginç yanı şu. Zaten tam olamıyorsunuz. Olmak için çaba göstermeniz ve hayat boyu bu çabayı devam ettirmeniz lazım. Eğer siz başka bir dünyaya ve başka bir varlığa inanıyorsanız ondan ayrı düşünüyorsunuz bu dünyada. Ona kavuşma arzusuyla hareket ediyorsunuz. Ona kavuşmak ve ona kavuşurken güzel olmak için yaşıyorsunuz. Yar olmak böyle bir şey. Yar olmak çünkü aynı zamanda güzel olmak, güzelleşmek demek. Bu her zaman mümkün değil tabii. Düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Günah işliyorsunuz, kirleniyorsunuz. Önemli olan farkında olmak. Farkında olarak yaşamayı sürdürmek. Semih Kaplanoğlu, taraf 28.02.2010. Kutsal olanı reddetmek, günahı, kusuru ve kötülüğü de reddetmek demektir. Kendi sınırlarımızı da reddetmek demektir. Sartre gibi kötülüğün arizi olduğunu söylemek, kötülük yoktur. Dolayısıyla istesek de istemesek de bize dayatılmış olan gelenekten öğreneceğimiz bir şey yoktur anlamına gelir. Bu gidişle iktidar iradesinin önünde herhangi bir ahlaki fren kalmaz. Eninde sonunda topyekin kurtuluş ülküsü, hırs, kudret ve şiddetin, dolayısıyla despotizmin, kültürel yıkımın, insanın alçalmasının sınırlanmasından ibarettir. Uygarlığın selametini güvence altına almanın tek yolu, ilerleme dediğimiz süreçte atılan her adımda bedel ödeyen insanların var olduğunu düşünmektir. Kutsallığın düzeni aynı zamanda kötülüğe karşı da bir duyarlılıktır. Ödenen bedelin ne kadar ağır olduğunu anlamamıza yaratacak tek başvuru kaynağıdır. Ayakta kalmaları kültür için yaşamsal öneme sahip olan değerler, kutsallık dünyasına kök salmaksızın canlı kalamazlar. Bu anlamda din yaşamının kurtarılması için değil, yaşamın kendisi için gereklidir. İnsanın kaçınılmaz yenilgisini kabul etme yoludur. İnsanoğlu için nihai zafer diye bir şey yoktur. Sonunda hepimiz öleceğiz. Leszek Kolakowski, İnsan Sadece Aklıyla Yaşamaz. NPQ Türkiye 8.2.2010. Bir insanım ben. Bütün canlar gibi yazgılıyım ölmeye. Ama kutsal olan bana kendisini açıyor. Elim uzatsam ebediyet şuracıkta. Bir zafer kazanmaya değil, bir sefer eylemeye geldim. İnsanım, bir bilincim var. Mağlubum ama galibim ben. İyilik kalır. İnsanın peşinde olduğu şey ölümsüzlük değildir. Ruhun özlemi bu dünya hayatını uzatmakla karşılanamaz. O, bütünlüğün hikmet ve iyiliğin peşindedir. Bu özlem, çürüyen bedenlerin içinde geçirdiğimiz dünya hayatında giderilemez. İnsan neden ölümsüzlüğün peşindedir? Neden daha uzun, hatta elimizde olsa sonsuza dek yaşamak isteriz? Yeryüzü eğlencelerinden geri kalmak istemediğimiz için mi? Dinlerin, pek çok kültürün bize ebediyetten ve ölümsüzlükten bahsetmesi ilk elde insan ruhuyla ilgili bir hakikati ifşa eder. İnsan ruhu öyle bir şeyi arzular, öyle bir hale ermeye çabalar ki onu dünya hayatında elde edemez. Ruhumuzun menzili kavrayışımızın ötesindedir. Ruh devamlılıktan fazlasını arzular. Bizi aşan, ötemizde bir yere varmak ister. Ruhun en derin özlemi olan gerçek mutluluk insanın elde ettiği güçte değildir. Ruh ebediyede arzular. Bu dünyada olmayana. İnsan işte hep bu gerilim hattında yaşar. Ruhun aşkınlığa duyduğu özlemle bedenin pek sınırlı güçleri arasındaki gerilim hattında. Aslında insanın peşinde olduğu şey ölümsüzlük değildir. O, bütünlüğün, hikmetin ve iyiliğin peşindedir. Bu özlem, bu susuzluk, çürüyen bedenlerin içinde geçirdiğimiz dünya hayatında giderilemez. İnsan, dünya hayatında tamamlanamayan bir varlıktır. O halde ruhun özlemi bu dünya hayatını uzatmakla karşılanamaz. Aynısından biraz daha fazla. Almak en derin arzularımızı tatmin etmez. Sadece süreklilik duygusu insana mutluluk getirmeyecektir. Bedenin ölümsüzlüğü peşinde koşmak suretiyle ruhun en derin özlemlerine körleşebilir ve bu hayatı iyi yaşama fırsatını da kaçırabiliriz. Ölümlülüğü kabul etmekle insan yaşama ödevini de hatırlamış olur. İyi yaşamak gerekir. İyiliğin peşinde koşmak gerekir. Ruhlarımızın iyiliği için ihtimam göstermek gerekir. Ancak ölümlü olmamız iledir ki soyluluğa kulaç atarız. Cesaret, sabır, cömertlik, adalete adanmışlık, ruhun büyüklüğü. Bütün bunlar bizi soylu ve iyi olan uğruna bir an için sıradan varlığımızdan ayırıp çok ötelere taşır. Korkulardan sıyrılır, bedenin zevklerinden sıyrılır, ihtiyaçlar dünyasından ruhumuzu azat ederiz. Böylece erdemli bir hayata yükseliriz. İyi bir hayata, yaşanası bir hayata. İnsan ölümsüz olsaydı güzellik ve erdemin peşinden koşacak mıydı? Eğer ölümsüz olsaydık sevebilecek miydik? Ölüm güzelliğin anasıdır, demiş şair. Hayatın bir sonu olduğunu, dünyadaki varlığımızın geçici ve kırgan olduğunu bildiğimiz için güzelliğe sevdalanırız. Güzel bir şeyler ortaya koymak isteriz. Güzelliğin çürümekten geri duracağına inanırız. Ama bir gül günü geldiğinde solduğu için bize güzel görünmez mi? Onun gönül alıcı kızıllığı biraz da bu yüzden okşamaz mı ruhumuzu? Her varlık kendi ölümünü tam bir yalnızlık içinde yaşar. İnsan faniliğin farkına varmakla varlığın her bir dakikasının sorumluluğunu fark eder. İnsan sonlu ve ölümlü olmasaydı eğer hiçbir şeyi elinden kaçırmış olmayacaktı. Ancak ölümlü bir varlık için hiçbir olay tamamen aynı şekilde iki kez vuku bulmaz. Yaratıcımız kitabında her şey belirlenmiş bir vakte kadar akar buyuruyor. Ölüm hayatın meyvesidir. Hepimiz hayatımız boyunca hazırladığımız bir ölümü tadarız. Bu satırları yazıyorum. Çünkü bilinsin istiyorum ki dünyadan geriye iyilik kalır. İyilik ölümsüzdür. İnsan ancak iyilik ve güzelliğe ram olarak ölümsüzlüğü tadabilir. Bu satırları yazıyorum diye ağlamıyor muyum? Kan ağlasın bu dildeyi dürbarım ağlasın demiyor muyum Galip dede gibi? Eyvah elden o gül-i handamın aldı mevt diye sızlanmıyor muyum? Latif bir insan bir gün ofisime kadar geldi ve kulağıma bir güzel söz fısıldadı. Kadere iman eden kederden kurtulur. Hasreti yar edindiğim günlerde iyiliğin kanatlarıyla nice insan teselliye geldi. Kimi dinledi, kimi kendi tecrübesini anlattı. Kimi elektronik postalarla acını paylaştı. Dualarla insanın acısını hafifleten yüce sözlerle ruhuma pansuman yaptılar. İyilik kalır. Galip dedenin duasını yarı garım, bu dünya mağarasındaki arkadaşım, sevgili babam için tekrar ederek bitiriyorum. Kutlu kabri o aya mübarek olsun. Tanrı şefaat makamına erişmeyi ona kolaylaştırsın. Zamanın aşıkları adeti daima budur. Buluşup kavuşmaya meydana getirmesi bile ayırmak içindir. Zehri yutulmaz, harareti yüzünden ağza alınmaz. Benim gördüğüm bu yokluk yurdunun yokluğudur. Kalan ancak Allah rızasıdır. Ebedilik ancak Allah'ındır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.